Ayrım 39.
Aydın muhasılı Vezir Abdullah Paşa'ya hüküm ki, Karaburun naibi Mevlana Seyir İbrahim Zide İlmühü Sütte-i Saadetime mektup gönderip, Karaburun kazasından İzmir zorbaları ile ittihat ve ittifak ve ihanet üzere olup, her bar tuğyan ve şekavetleri zahir olan Ali Efendi oğlu demekle maruf Ahmet ve Bostancıbaşı oğlu Mehmet ve Abdullah ve Habiboğlu Yusuf ve Mehmet Namşakilerin ağızları için sanki veziri müşarineleyhün tarafından buyuruldu ile tayin olunan mübaşır vüsulünde bade tafahhus eşkiyayı merkumin ve kara karyesinden Hacı Şakir ve Poltacı Hacı Mehmet ve kardeşi Hacı Yunus ve oğulları ve has karyesinden Tiryaki Hüseyin ve odacı Mehmet ve yapıcı oğlu Mustafa ve çavuş Mustafa ve Molla Haliloğlu Namşakiler ile yekdil ve başlarına 30-40 nefer Yeniçeri makulesi kimesneleri dahi cemmedüp alat ve silah ile her bar İzmir zorbaları ile ittifak ve ihanet üzreler iken İzmir'e vusulünden bir gün mukaddem İzmir iskelesinden Dubrovnik sefinesine binip Sakız canibine firar edip hala vilayetlerinde değillerdir deyü haber vermeleriyle eşkiyayı merkume ağz olunup haklarından gelinmedikçe kazanız emin ve salim olmayıp cümlemiz perakende ve perişan oluruz deyü ahalinin iltimaslarıyla vaki hali Mevlana'yı merkum arz etmeyin sanki veziri müşarineleyhin balada meskerül esami olan eşkiyayı bir eyyi halin ağız ve ukubat-ı meşrularında haklarında icap eden cezai sezaları marifeti şer'i bila tavakkuf icra ve ol havali eşkiyadan tathir ve tanzif eylemen babında fermanı âli şanım sadır olmuştur. Buyurdum ki fi evaili Şaban sene 1140. Tarih dergisi İzmir isyanına dair vesikalar adı geçen eser cilt 8 sayı 11-12 sayfa 91. Buna karşılık Reşat Ekrem Koç'u her ne kadar roman üslubu içinde kaydetse ve kaynak göstermese de olay sırasında Emir Ali Bey'in 45 yaşında Mahmut Paşa Hamamı'nda külhanında destebaşı olduğunu yani külhan beylik yaptığını kaydediyordu. İzmir'deki olaylara karışan zorbalar hakkında padişahın son derece katı ve kararlı davranması göz önünde tutulacak olursa, boynunda idam fermanı bulunan bir zorba başının İstanbul'un ortasında elini kolunu sallayarak kahvecilik yapması o denli kolay olmasa gerekti. Dolayısıyla Reşat Ekrem Koç'un Emir Ali için bulunduğu külhan beylik iddiası akla daha yakın görünüyordu. Ne ki bir başka hususta Münir Aktepe'nin Emir Ali'nin kahvecilik yaptığı iddiasını güçlendiriyordu. Zira patronu Halil'in diğer yakın adamı ve olaylardaki yardımcısı Ali Usta'ydı. Ali Usta da eski çardak çorbacısıydı ve çardak iskelesine kahvehane işletiyordu. Haşere merkezi kahvehaneler ve kahve kara borsası. Ali Usta'nın kimliğini ve önemini belirlemeden önce kahve konusunda cereyan eden önemli bir olayı kaydetmekte fayda bulunuyor. Bu dönemde özellikle ocaklı esnafın arka arkaya kahvehaneler açması ve başta eğlenceler olmak üzere sosyal faaliyetlerin yoğunlaşması nedeniyle kahve tüketimi hızla artıyordu. Buna karşılık kahve ticareti düzensiz bir şekilde yapılıyor. Bundan yararlanan kahve tüccarları da haksız kazanç sağlıyordu. Piyasada kahve kimi zaman bollaşıyor, kimi zaman da kayıplara karışıyordu. Sadrazam damat İbrahim Paşa bu durumu sona erdirmek amacıyla kahve ticaretini düzene sokmak girişiminde bulunuyordu. İstanbul'un gereksinim duyduğu kahve Yemen'den alınıp Cidde ve Mısır yoluyla getiriliyordu. Ancak Mısır'a getirilen kahve İstanbul yerine Avrupa ülkelerine gönderiliyor, bu nedenle de başkentte kahve sıkıntısı çekiliyordu. Bu nedenle sadrazam Mısır'dan Avrupa'ya kahve gönderilmesini yasaklıyordu. Bu durum Avrupalı tacirleri son derece rahatsız ediyordu. Zira artık kahveyi özel gemiler göndererek doğrudan Yemen'den alabiliyorlardı. Bu da hem daha fazla külfete girmelerine hem de daha yüksek fiyatlar ödemelerine yol açıyordu. Bu kez de ortaya Osmanlılar bakımından yeni bir sorun çıkıyordu. Avrupalı tüccarlar kahveyi gidip yerinden alınca Yemen'den Mısır'a kahve sevk edilmez oluyordu. Sadrazam İbrahim Paşa bu durumu düzeltmek için dergahı Ali çavuşları ile Yemen imamına Name-i Hümayun gönderiyor, Avrupalılara kahve satılmasını tamamen durdurmayı başarıyordu. Lale Devri adı geçen eser sayfa 90. Kısacası bu dönemde kahve uluslararası ticari bir sorun haline gelmiş bulunuyor. Bu durum ise İstanbul'daki kahvehanelerin nedenli önemli, halkın toplanıp sosyal ilişki tesis etmesi anlamında merkezler haline geldiğini gösteriyordu. Patronu Halil olayında rol oynayan ocaklı esnaf zorba haşere takımının toplandığı başta gelen yerler arasında Çardak İskelesi kahvehanesi de yer alıyordu. Bu kahvehane aynı zamanda 56. ortanın da çorbacısı olan Çardak İskelesi Karakol Kumandanı Çorbacısı Ali Usta'ya aitti. Yavaşça soruyordu. Yeniçeri Çardak İskelesi kolluğu karakolu buraya çok yakın değil mi? Yanılmıyorsam birkaç adım ileride olacak. Öbürü de bu soruyu pek umursamıyordu. Evet evet, yakın ne olacak? Bu ince eleyi sık dokuyuştan bir şey anlayamadım. Anlarsın anlarsın, pek öyle saflığa vurma canım. Demem şu ki sırtımız duvara değil ateşe dayalı. Neden kaygılanmayalım, belaya karşı şerbetli miyiz? En küçük kıpırtıda yandık gitti demektir. Bu bir görüş, ağzını kapayacak, lakır diye gümrük koyacak değiliz. Çardak kolluğu buraya yakın diyorsun ama biz de onlara yakınız, bunu da düşündün mü? Soruyu açan yatışıyor, bir manada da geriliyordu. Ha bak, orasını hiç düşünmemiştim. Evet evet, böyle, tas tamam böyle işte. Yani Ali Usta'nın bir eli çardak kahvesinde, bir eli de çardak kolluğunda. Öteki gide gide uyanıyordu. Desene ki Ali Usta çardak kolluğunda çorbacı, öte yandan çardak kahvesinin de sahibi. Patrona Kerim Korcan, Yasko Ertuğ Matbaası, İstanbul 1983, sayfa 50-51. Reşat Ekrem Koçu'nun iddiasına göre Ali Usta son derece cüretkar, ırz, namus, utanma, arlanma bilmez, zehri katil bir mulim, mülevves, rezil adamdı. Gerçek adı İlyas olduğu halde ona Ali deniyordu. 39-40 yaşlarında kara yağız, iri yarı, asık yüzlü, sert bakışlı bu adam, 15 yaşındayken yanında sığırtmaçlık yaptığı ağanın kızını dağa kaldırdığı için bir süre eşkıyalık yapıyor, sonra da ocağa acemi yazılıp 56. ortanın çorbacılığına kadar yükseliyordu. İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı birbirinden ayıramayacak kadar ahlaki değerlerden yoksun bulunan bu ocaklı zorba, iddiaya göre kahvehaneyi de cebinden hiçbir harcama yapmadan sahiplenmiş bulunuyordu. Arsası kolluğa ait miri topraktı. Kerestesini, taşını, tuğlasını, camını, kiremitini, meyve ve sebze kabzımalı madrabazlar temin etmişti. Binayı da devrin namlı yapı kapılfalarından Tekirdağlı Puzant, amele ücretini cebinden ödeyerek çıkarmıştı. Patronu Halil, Reşat Ekrem Koçu, adı geçen eser, sayfa 90-91. Tipik bir mafyos portre çizen çorbacı Ali Usta bununla da yetinmiyor, kahvehanesine tam anlamıyla bir mafyos açılış yapıyordu. O sırada İstanbul'da ve Çardak yöresinde zenginliğiyle tanınan kabzımalları, madrabazları, tüccar ve esnafı açılışa davet ediyordu. Her gelen davetliye de kahvehanede gereksinim duyulan şeylerin bir listesi gönderiliyor, davetlinin hediye olarak getirmesi ihsas ediliyordu. Üstelik bu hediyeler de gelecek olan davetlinin ekonomik gücüne göre paylaştırılıyordu. 56. ortanın çorbacısı çok önemli bir ticari odakta görev yaptığı için onun taleplerini geri çevirmek mümkün olamıyordu. İddiaya göre davetlilere gönderilen ve getirilmesi beklenen hediye listesinde şunlar yer alıyordu. Apaçık billur nargileler, fafuri fincanlar, gümüş telkari zarflar, mertebani tabanlar, gümüş cezveler, gümüş buhurdanlar, gümüş semaverler, gümüş tepsiler, askılar, şamdanlar, şerbetlikler, kehrubalı, hatta murassa, kiraz ve yasemin çubuklar, billur avizeler, aynalar, halı seccadeler, kilimler, mısır hasırları, tavalar, satranç ve dama takımları, peçiç takımları, ibrişim futalar, peştemallar, peşkir ve havlular, gümüş leğen, ibrik, lale, sümbül, gül, zerrin çiçekler, altın yaldızlı kafes ile kanarya kuşları istedi. Patronu Halil, Reşat Ekrem Koçu, adı geçen eser, sayfa 91. Patronu Halil olayında adı geçen ve Ali Usta gibi ocaklı olan Çınar Ahmet, Çardak Kahvehanesi'nde ateşçilik, yine Oduncu Ahmet de ocakçılık yapıyordu. Keza asiler arasında adı geçen Çerkez kökenli Küçük Muslu da Ali Usta'nın kölesi, kahvehanenin ocakçısıydı. Manav Muslu Beşe ile olayları başlatıp yönlendirecek olan patronu Halil, Ali Usta ile bu kahvehanede tanışıyordu. Daha sonra olaya karışanlar sık sık hep bu kahvede buluşuyor, toplanıyor, görüş alışveriş yapıyor, hatta örgütleniyorlardı. Önemli toplantılar, halkı yönetime karşı kışkırtma konuşmaları burada yapılıyor, muhalifler burada iletişim kuruyorlardı. 1729 yılının Eylül'ünde bir cuma günü İrşadi Baba, en çok 40 yaşlarında, orta boylu, tıknaz, uzun kara saçları omuzlarında, pos bıyıklar, makas yüzü görmemiş kara sakala karışmış, başında yağlı keçe küllah, çıplak ayaklarında takunya, üstünde gömlek, don, entari, kuşak, yelek, hırka, yüzlerce yama ile rengarenk paçavra yığını, omuzunda zembil, zembilin içinde bir sürü hırdavat arasında sayısı daima artan ve hiç eksilmeyen bir altın torbası, zembilin en üstünde de kolayca el atılabilecek bir bıçak. Ali Usta'nın kahvehanesine gün ortasında, kahvehanenin en kalabalık zamanında geldi. ve kurulmuş bir laf makinesi gibi hiçbir mukaddemeye lüzum görmeden siyasi bir nutuk irad etti. Din kardeşlerim, bana can kulağını tutun. Bunca şühedamızın alkanları kimin boynuna, kim ayak uydurduysa şeytanın oyununa. Kotur'un kafı, Hoy'un yeğesi, Revan'ın elifi, Hamedan'ın mimi, Müslüman'a vacip oldu mu? Oldu. Ya kime karşı oldu? Moskov kafiriyle koklaşana, hem namı put şiken iken kendisi put nişan olana. Ve çıktı gitti. Kahvehanede fısıltılar başladı. İrşadi Baba'nın sıraladığı isimler İranların geri aldığı şehirlerdi. Yazı bilen birkaç kişi kaf, ye, elif, mim harflerini yan yana koyunca kıyam kelimesi çıktı. Mektebe şöyle bir uğramış olanlar da put şikenin put kıran, put nişanın da put diken olduğunu anlattı. Put kıran İbrahim peygamberdi, put dikenin de onun adaşı olan Vezir İbrahim Paşa olması gerekirdi. Patronu Halil, Reşat Ekrem Koçu, adı geçen eser sayfa 104. Reşat Ekrem Koçu'ya göre kışkırtmalar sadece çardak kahvesiyle sınırlı kalmıyor, giderek sokaklara, caddelere yayılıp dal budak salıyordu. Nitekim bu sırada bir de Saka Divanesi söyleniyordu. Saka Divanesi tıpkı İrşadi Baba gibi abalı, keçeli, paçavralı, külahlı, yalın ayaklı, yalın ayağı kemik tırnaklı, müteaffin, bitli bir haneberduş idi. Tipik bir kalenderi Bektaşi tarifi. Kafesinde dolaştırdığı kuşları salıp azat ederken üstü örtülü olarak halkı yönetime karşı kışkırtan söylevler çekiyordu. Kafir olup azanı, eski düzen bozanı, haklamak için biz anı, kaynatalım kazanı. Kafesçiye sordum, kaç kafesin var, dedi, beş kafesin var. Bir ağa kafesi, bir reis kafesi, iki kule kafesi, bir de baba kafesi. Haraç mezat, azat buzat, biz açalım kafesi, kuşlar alsın nefesi. Cümlesi fetadır. Feta için bakınız her sakaldan bir kıl, ey yınırı Murat Çulcu. Eli kanlı, gözü kanlı, delikanlıdır. Sahibi pençedir, dört kaşlı gül goncedir. Yiğit civandır, bir kantar gülle ile 40 okka zincir sürür pehlivandır. Sen burada, o orada, bir duvarla kapı var arada. Denizde karada işareti aldın mı, hu deyip daldın mı? Allah'ım ya hadi asan eyler işimiz, seyf ile gaddare olur tırnak ile dişimiz. Patrona Halil, Reşat Ekrem Koç, adı geçen eser sayfa 106. Reşat Ekrem Koçu'nun bir roman yazarı muhayyilesi çerçevesinde büyük ihtimalle kaydedilmiş halk destanlarından esinlenerek, ortaya koyarak kaydettiği hususlar, Ocaklı Esnaf Külhan Bey'i oluşumunun inanç zemininde kalenderi Bektaşi fütüvvet olgusunun bulunduğunu pek güzel kanıtlıyordu. Saka Divanesi'nin satır aralarında ise üstü örtülü olarak verilen kışkırtma mesajının deşifre edilmiş şekli şöyleydi. Kafes zindan anlamına geliyordu. Kuş zindandaki şerirleri, hırsız ve katilleri ifade ediyordu. Beş kafes beş zindan demekti ki bunlar Ağa Kapusu Zindanı, Tersane Zindanı, Yedi Kule Zindanı, Rumeli Hisarı Zindanı, Baba Cafer Zindanıydı. Bu zindanlarda güçlü kuvvetli, dişleri ve tırnakları hançer kadar sivri ve keskin haydutlar, şakiler yatıyordu. Ki bunlar birer feta, yani fütüvvet ehli, yiğit, cesur, cömert, mert, baba yiğit delikanlar idi. Divane hu diye işaret edilip de ayaklanma başlayınca zindanların basılarak boşaltılmasını, haydut ve eşkıyanın serbest bırakılmasını salık veriyordu. Bütün bunlar olurken İstanbul'da büyük bir yangın meydana geliyordu. Bu yangın halkın moralini haydi bozarak hoşnutsuzluğun hızla yayılmasına neden oluyordu. Bu sırada Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın Kapıkulu Ocakları içinde tulumbacı teşkilatını kurmuş olması da ayrı bir önem ve özellik taşıyordu. Tulumbacılar. Yeri gelmişken patrona Halil olayına kısa bir ara vererek tulumbacılık konusuna değinmekte fayda var. Özellikle 19. yüzyılda yasa dışı oluşumlarla ciddi biçimde örtüşen tulumbacılık örgütü nasıl kuruluyordu? Yapılanması konusunda bilgi verebilir misiniz? İstanbul'daki evlerin büyük bir bölümü ahşap olduğu için toplumsal yaşamı en çok tehdit eden sorunların başında yangın tehlikesi yer alıyordu. Üstelik yangın tam anlamıyla bir afet, felaket anlamına geliyordu. Zira İstanbul'un güneyden esen lodos gibi şiddetli rüzgarları kuruyup çıraya dönen ahşap evleri adeta kibrit ateşi gibi tutuşturuyordu. Kıvılcımlar ve alevler kızıl bir canavar gibi kısa bir sürede kentin büyük bölümünü önce kora sonra da küle döndürüp harap ediyordu. İstanbul'un yangın sorunu genellikle 16. yüzyılda kayıtlara da geçiyordu. Zira İstanbul özellikle 16. yüzyıldan itibaren yoğun yerleşime sahne oluyor, büyüyerek genişliyordu. Bizans döneminde İstanbul'da 50-60 bin kişi yaşıyordu. 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanatının sonunda kentte yaşayan nüfusun 300 bin kişiye ulaştığı ileri sürülüyordu. Aylık Ansiklopedi Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Yangınları başlıklı makalesi adı geçen eser cilt 1 sayfa 114. Nüfus artışına paralel olarak konut yapımında da bazı kayıtlar getiriliyor, sur dışında yerleşime izin verilmiyordu. Kaldı ki ulaşım güçlükleri de buna el vermediği için yerleşim sur içinde yoğunlaşıyordu. Kaçınılmaz olarak binalar sıklaşıyor, sokaklar ve meydanlar daralıyor, yapılaşmada ahşap malzeme kullanıldığı için de kent adeta kurumuş tahta deposu haline geliyordu. Bunların arasında resmi ve dini bazı yapıların inşasına taş kullanılıyordu. Bunun dışında dar, girintili, çıkıntılı ve hatta çıkmaz sokaklar, çift taraflı ve birbirine son derece yakın ahşap, ev, konak, köşk ve diğer binaları bünyesinde topluyordu. Nüfus arttıkça bu tür yapılaşma da zaman içinde hızlanıyordu. Dolayısıyla yangınlar felaketlere yol açıyor, can ve mal kaybı dayanılmaz boyutlara ulaşıyordu. Bir yangın çıkınca şayet o anda bir de şiddetli rüzgar esiyorsa, yangın rüzgarın estiği istikamette alabildiğine yürüdükten, hatta bazen bir iki gün sürdükten sonra deniz, sur, geniş bostan ve arsa gibi tabii manialara rastlayıncaya kadar tahribatla devam eder ve önüne gelen binaları hak ile yeknesan ederdi. Aylık Ansiklopedi adı geçen eser cilt 1 sayfa 114. Başlangıçta yönetim baş gösteren bir yangında sadece yangın bölgesine yer alıp da henüz tutuşmamış olan binaları yıkarak önlem alabiliyordu. Bu önlem de tam anlamıyla astır yüzünden pahalı bir nitelik taşıyordu. Nihayet 1579 yılında bir padişah fermanıyla daha sistemli önlemler alınması buyuruluyordu. Bu fermana göre baş gösteren yangının önlenmesi İstanbul'da yaşayanların birinci görevi sayılıyordu. İstanbul'da herkes evinde evinin damına çıkabileceği büyüklükte bir merdiven bulundurmakla yükümlü tutuluyordu. Yine her evde büyük bir fıçı su bulundurulması zorunluluğu vardı. Yangının başlaması halinde herkes adamları, komşuları, yeniçeriler ve diğer halkla birlikte yangını söndürmek için çaba göstermekle yükümlü kılınıyordu. Kent özellikle de yangına hassas semtler her üç ayda bir teftiş edilecek, buyurulan önlemleri almayanlar cezalandırılmak üzere subaşılara teslim edilecekti. İstanbul Tulumbacıları Reşat Ekrem Koçu Ana Yayın Evi İstanbul 1981 sayfa 9. Ancak alınan bu önlemler de yeterli olmuyordu. Ne kolayca dama çıkabilecek şekilde hazırlanmak, ne evlerde büyük fıçılara su doldurarak hazır beklemek, aniden baş gösteren alevleri süratle söndürmek için yeterli olamıyordu. Yangınlar önlenemiyor, yerleşim yoğunlaştıkça birbirini kovalayan felaketler daha büyük kayıplara yol açıyor, can ve mal kaybı telafi edilemeyecek boyutlara ulaşıyordu. Bu durum 100 yıldan daha uzun bir süre bu şekilde devam ediyordu. Nihayet Sultan 3. Ahmet'in saltanatı damat Nevşehirli İbrahim Paşa'nın sadareti zamanında çok önemli bir adım atılıyordu. 1718 yılında Fransız asıllı Davut Gerçek Ağa tarafından ilk yangın tulumbası imal ediliyordu. Böylece su portatif taşınabilir tulumba cihazı sayesinde yangın anında en yüksek katlara kadar en kısa zamanda çıkarılabiliyor ve alevlere karşı daha etkili olunabiliyordu. Davut Gerçek Ağa Frank asıllı bir Osmanlıydı. Fransa'dan 10 kişilik aile fertleriyle birlikte Müslüman olmak amacıyla 1715-1716 veya Hicri 1128 yılında İstanbul'a gelerek Galata'ya yerleşiyordu. Ancak bu dönemde gayrimüslimler bir Hristiyan'ın İslamiyet'e geçmesini hoş karşılamıyordu. Nitekim Cevahirci Marşan adlı bir Frank kendisini Fransa'nın İstanbul elçisine ihbar ediyordu. Elçilik mensupları Davut Gerçek Ağa'yı ele geçirerek zehirlemek istiyor fakat başarılı olamıyorlardı. Ağa daha sonra kapıdan İbrahim Paşa ile birlikte gönüllü olarak Venedik seferine katılıyordu. Bu sefer sırasında büyük yararlıklar gösteriyor, teknik bilgisi ve elinin çabukluğu sayesinde topları kısa sürede nişanlayıp ateşleyerek çok sayıda düşman gemisini saf dışı ediyordu. Böylece teknik konulardaki hünerini kanıtlıyor, İstanbul'a döndükten sonra da inzivaya çekilerek uhreviyatla uğraşıyordu. Ancak 1718 yılında tüfekhanede yani tophane patlayan yangın ortalığı kasıp kavuruyor, harabeye çevirerek tersane önüne ulaşıyordu. Bu sırada Davut Gerçek Ağa'nın imal ettiği yangın tulumbası kullanılıyor, büyük bir başarı elde ediliyordu. İstanbul Tulumbacıları adı geçen eser sayfa 18-19. Bunun sonucunda yeni yangın tulumbalarının düzenli olarak kullanılması ve yangınlara usta elemanlar tarafından zamanında sevk edilerek müdahale edilebilmesi için kapı kulu ocakları bünyesinde yeni bir ocak kuruluyordu. İstanbul'da Tulumbacılık Teşkilatı Hicri 1132, miladi 1719 senesinde ihdas edilmiş olan Dergah-ı Âli Tulumba Ocağı ile başlamıştır. İlk ocak Yeniçeriliğin bir şubesi halinde kurulmuştu ve Yeniçeri usul ve nizamlarına tabi tutulmuştu. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü adı geçen eser cilt 3 sayfa 532. Böylece Kapıkulu Ocakları içinde askeri düzene bağlı olarak kurulan Dergah-ı Âli Tulumba Ocağı'nın başına da Tulumbacıbaşı ünvanıyla 120 akçe yevmiye ile Davut Gerçek Ağa tayin ediliyordu. Ayrıca 15 akçe yevmiye ile 50 nefer Yeniçeri'de Tulumbacı olarak ayrılıyordu. Keza 30 akçe ile bir çorbacı, 26 akçe ile bir çavuş, 24 akçe ile bir çavuş yamağı, 20 akçe ile katip ve 60 akçe ile bir ocak ketüdası atanıyordu. Bunlara ayrıca bir kışla ile bir bina veriliyordu. Bilahare tulumbacıların sayısı 150 nefere yükseltiliyordu. Tulumbacı ortasına günlük 10 okka et, 75 çift ekmek veriliyordu. Ayrıca 90 akçe nöbetçiler için yemek parası ödeniyordu. Bunun yanı sıra hortum ve tulumba bedeli olarak ağalığa fazladan 40 akçe tahsis ediliyordu. Neferlerden biri Cebeci Tulumbacı ağası, biri Topçu Tulumbacı ağası, biri de Topçu Tulumbacı başısı oluyordu. İstanbul Tulumbacıları adı geçen eser sayfa 18-19-20. Hemen anlaşılacağı gibi şehrin büyümesine ve nüfusun artmasına paralel olarak tulumbacı sayısı da yükseliyor, kurulan örgüt hızla güçlenip yayılıyordu. Nitekim Yeniçeri Ocağı'na bağlı bir tulumbacı ocağı kurulurken, şehirdeki bütün Yeniçeri ve Bostancı kolluklarına birer yangın tulumbası konularak birer de tulumbacı takımı yerleştiriliyordu. Her tulumbacı takımının başına ise odabaşı ünvanıyla bir Yeniçeri zabiti tayin ediliyordu. Keza Cebeci, Topçu, Tersane gibi Yeniçeri ocaklarının kışlalarının da aynı şekilde bir veya birkaç tulumba ile tulumbacı takımları yerleştiriliyordu. Bütün tulumbacı takımları tulumbacıbaşı ağaya bağlanıyordu. Böylece Yeniçeri ağası, Bostancıbaşı ağa, Asesbaşı ağa, Subaşı ağa gibi tulumbacıbaşı ağa da İstanbul'un asayiş ve güvenliğinden sorumlu, yüksek dereceli subaylardan biri haline geliyordu. Tulumbacılar diğer ocaklarda olduğu gibi acemi oğlanlarından alınıyordu. Bunlar diğerlerinden farklı olarak sadece yangın söndürme tekniği ve tulumbacılık konularında eğitim görüyorlardı. Yaşamlarını yangın tulumbalarının başında geçiriyor, Yeniçeri olmuyorlardı. Tulumbacıların Yeniçeriliği acemi ocağındaki yamaklıklarıyla sınırlı kalıyordu. Ancak bunlar gençlikleri, cesaretleri, gözü peklikleri, uçarılıklarıyla tam bir feta olarak tanınıyorlardı. Birer feta portresi çizmeleri kendilerine adeta bir ayrıcalık kazandırıyordu. Nitekim zaman içinde bu kimlik giderek derinlik ve sosyal etkinlik kazanıyor, tulumbacıların şahsında tulumbacılık da zaman içinde bozularak mafyoz bir kurum haline dönüşüyordu. Tulumbacı başılar şehzade başında devlet tarafından kendilerine ayrılmış olan bir konakta oturuyorlardı. Kayıtlara göre tulumbacı erleri yangınlara giderken başlarına tasa benzer kalaylı bir miğfer giyiyorlardı. Bu miğferin üzerinde de tulumbacının numarası bulunuyordu. İstanbul Tulumbacıları adı geçen eser sayfa 25-26.